Ayrım 15.
Bir köşesinde yüksek, kakma işlemeli bir çalışma masasında ön tekerleği büyük, arka tekerleği küçük bir bisiklete binmiş gibi Scobie oturuyordu. Beni selamlayan gülüşüyle önemli kişilere özgü ciddiliği birbirine karışmıştı. "Aman tanrım," dedim. Yaşlı korsan kıkırdayıp duruyordu. "İşte böyle dostum," dedi. Ama yerinden kalkmamış, başında fesi, dizlerinin üstünde sinek kovacağı, hafiften kasılarak arkası yüksek rahatsız koltukta oturmuştu. Omzunun biraz daha kalabalıklaşmış olduğunu fark ettim. Kim bilir hangi derece yükselmesinin işaretiydi. "Otur dostum," dedi. Eliyle bir şey biçermiş gibi acemice bir hareket yaptı. İkinci İmparatorluk döneminden kalma bir el hareketine benziyordu neredeyse. Gitmesini söylediği asker sırıtarak dışarı çıktı. Scobie sanki bu debdebeli ortamda pek rahat değilmiş gibiydi. Savunmaya çekilmişe benziyordu. "Gidip seni bulmalarını söyledim," dedikten sonra sesini alçaltıp tiyatrovari bir fısıltıya geçerek ekledi. "Çok özel bir nedenden." Çalışma masasının üstünde yeşil dosyalar ve şaşılacak derecede ruhlaşmış bir çaydanlık kılıfı vardı. Oturdum. Ben oturunca yerinden fırlayıp kapıyı açtı. Dışarıda kimse yoktu. Pencereyi açtı. Pencerenin içinde duran biri de yoktu. Çaydanlık kılıfını masadaki telefonun üstüne geçirip yerine oturdu. İleri doğru eğilip cam gözünü devire devire gizli bir iş çevirecekmişiz gibi ciddileşen yüzüyle konuşmaya başladı. "Hiç kimseye tek söz etmeyeceksin Mirim. Yemin et söylemeyeceğini." Ettim. Beni gizli servis şefliğine getirdiler. Bu sözler dişlerinin arasında ıslık gibi ötmüştü. Şaşırarak başımı salladım. Sanki büyük bir yükten kurtulmuşçasına derin bir soluk alarak ekledi. "Mirim, pek yakında savaş çıkacak. Gizli haber bu." Uzun parmağıyla kendi şakağını gösteriyordu. "Evet, savaş çıkacak. Düşman gece gündüz çalışıyor Mirim. Hem de burada, içimizde." Buna ne diyebilirdim? Kötü bir dergiden fırlamış gibi karşımda duran yepyeni bir Scobie'ye şaşmaktan başka ne yapabilirdim? O tartışma kabul etmez biçimde konuşuyordu. "Onların maskelerini indirmemize yardım edebilirsin. Bizim için çalışmanı istiyoruz." Elbette çalışırdım. Ayrıntılı bilgi vermesini bekliyordum. "En tehlikeli çete burada, İskenderiye'de," dedikten sonra yaşlı adam top gibi gürledi. "Ve sen de onların tam ortasındasın. Hepsi senin dostların." Çatılmış kaşlarının, heyecandan fır fır dönen gözünün gerisinde birden İçime doğmuş gibi Nesim'in görüntüsü yanıp söndü. Çelik tüplü, soğuk bürosundaki dev çalışma masasında oturmuş, çalmakta olan telefona uzanan, Rustin'le ilgili bir haber, yüreğine saplanacak bir hançer, bekleyen alnı, boncuk boncuk terli bir Nesim görür gibi oldum. Scobie başını salladı. "Yo, tam o değil. İçinde o da var ama. Başkanları Baltazar diye biri. Bak sansürden ne geldi." Dosyaların birinden bir kart çıkarıp bana uzattı. Baltazar'ın çok güzel bir el yazısı vardı. Bu yazı kesinlikle onundu. Ama posta kartının arkasını görünce kendimi gülmekten alamadım. Satranç tahtasına benzer bir çizelgenin her bir gözü Yunan harfleriyle doldurulmuştu. Bostra Fedon denen yazıydı bu. Öyle yüzsüz ki apaçık posta kartıyla göndermekten çekinmiyor. Çizelgeyi inceleyerek dostumdan öğrendiğim kadarını anımsamaya çalışıyordum. Scobie soluğu kesilerek ekledi. 9 üstlü bir sistem bu. Böylesini okuyamıyorum. Düzenli olarak toplanıyorlar Mirim. Toplandıkları bilgileri birleştirmek için. Bunu kesin olarak biliyoruz. Posta kartını parmaklarımın arasında gevşekçe tutarken Baltazar'ın sesini duyar gibiydim. Düşünürün görevi düşünceler ileriye sürmektir. Oysa Aziz'in işi susmak, bulduğu şeyi söylememektir. Scobie, yüzünde açıkça okunan bir mutluluk da sandalyesine yaslanmıştı. Güvercin gibi şişinip duruyordu. Fesini başından çıkarıp kibar bir patron tavrıyla ona baktıktan sonra çaydanlık kılıfının üstüne geçirdi. Kemikli parmaklarıyla derisi çatlamış kafasını kaşıyarak sözlerine devam etti. "Bir türlü şifreyi çözemiyoruz. Bunlardan daha düzinelerce var elimizde." Benzeri posta kartlarının fotokopileriyle dolu bir dosyayı gösteriyordu. Bütün şifre odalarını dolaştı. Hatta üniversitedeki ünlü matematikçilere bile gitti. Ama boşuna Mirim, çözemediler. Bu beni hiç şaşırtmadı. Posta kartını fotokopinin yanının üstüne koyup Scobie'ye döndüm. Sırıtarak şöyle dedi. İşte Mirim, sen burada işe karışacaksın. Karışmak istersen kuşkusuz. Ne kadar zamanını alırsa alsın bu şifreyi çözmeni istiyoruz. Sana en esaslı adamlarımızı vereceğiz. Ne dersin? Ne diyebilirdim? Kaçırılmayacak kadar güzel bir öneriydi. Hele son aylarda okuldaki işi öylesine savsaklar olmuştum ki bu dönemin sonunda anlaşmamı yenilemeyeceklerini kesin olarak biliyordum. Her zaman Rustin'le bir buluşmadan geç geliyordum. Zahmet edip ödev kağıtlarını bile düzeltmiyordum artık. Meslektaşlarıma, amirlerime karşı sinirli ve huysuz davranıyordum. İşte kendi kendimin efendisi olmak fırsatı geçiyordu elime. Bir kez daha öne doğru eğilip başımı sallarken Justin'in sesi beynimde çınladı. Bizim aşkımız çok yanlış aktarılan bir atasözüne benziyor. İçi rahatlayan Scobie derin bir oh çekmiş, yeniden korsana benzemişti. Mustafa diye birine telefon edip bürosunu ona emanet etti. Galiba bu Mustafa telefonun içinde bir yerde oturuyordu. Çünkü Scobie konuşurken sanki bir insanın gözüne bakarmış gibi durmadan ağzıyla bakmıştı. Birlikte dışarı çıktık. Bir personel arabası bizi deniz tarafına götürdü. İşimin ayrıntıları yatağının yanına duran kek sehpasının en alt gözündeki küçük konyak şişesinin başında konuşulabilirdi ancak. Kornişe'de arabadan inip yolun geri kalan bölümünü yaya yürüdük. Parlak, ürkünç ay ışığında çölün ve yeşil deltanın durgunluğundan ağırlaşmış yaşlı kentin, akşam sesinin grafiklerinde eriyip yeniden belirişini izliyorduk. Scobie oradan buradan rastgele konuşuyordu. Çok küçük yaşta yetim kalışından sızlandığını anımsıyorum. Annesiyle babasının ölümü çok acıklı olmuş. Bunu düşüncesinden söküp atamıyormuş. Babam ilk otomobil yarışçılarından biriydi Mirim. O zamanki yarışlar saatte 20 mil hızla yapılıyordu. Kendisinin bir Landos'u vardı. O koca bıyıklarıyla direksiyonun başında oturuşunu görür gibiyim. Albay Scobie. Mızraklı süvariydi. Annem yanında otururdu. Yanından hiç ayrılmazdı. Hatta yarışlarda bile. Arabanın tamirciliğini o yapardı. Gazetelerde sık sık fotoğrafları çıkardı. Başlarında aracıların taktığı peçelerle başlama çizgisinde yan yana otururlarken çekilmiş fotoğrafları. Kafalarına o koca peçeleri neden takarlardı bilmem. Belki de toza karşı. Sonunda peçelerin ne işe yaradıkları anlaşılmış. Londra-Brington arasındaki eski yarış yolunda bir U dönemeci alırken babasının peçesi arabanın ön dilgiline dolanıp kendisini yola fırlatmış. Yanında oturan karısı da tepe üstü uçup bir ağaca çarpmış. Tek avuntum tam istediği gibi ölmüş olması, saatte çeyrek mil hız yaparlarken. Oldum olası böyle komik ölümlere bayılırım. Scobie cam gözünü devire devire bana bu felaketi anlatırken gülmemek için kendimi zor tuttum. Ama onu dinlerken aklımın yarısı yeni işimdeydi. Bana sağlayacağı özgürlük açısından değerlendiriyordum bu işi. O gece daha sonra Montaza yakınlarında Justin'le buluşacaktık. Büyük araba palmiye serinlikli yolun alacakaranlığında pervane gibi vınlayarak ilerliyordu. Justin bu işe ne diyecekti acaba? Şimdiki işimin ayak bağlarından kurtulduğuma sevinirdi kuşkusuz. Ama bu kurtuluşun bize daha çok birlikte olma şansı yaratacağını, böylece yalanımızı ortaya çıkaracak, yargıçlarımıza karşı kendimizi ele verdirecek fırsatları artıracağını düşündükçe için için kaygılanacaktır da. İşte aşkın tuhaf yanlarından biri daha. Bizi birbirimize yaklaştıran şey, Bostra Fedon, bizi birbirimizden sonsuza dek ayıracaktı. Yani birbirimizin kara sevdalı imgeleriyle beslenen benliklerimizi. Gerçekten seven ama karşılığında sevilmeyen kişilerin seslerinde çınlayan soğuklukla Nesim, "Bu arada," diye söze başlayacaktı. Bu arada ben baş döndürücü bir coşkunun tam ortasında kalmıştım. Beni bundan ancak bir eylem kurtarabilirdi. Ama hangi eylem bilemiyordum. Kendime sonsuz güven duyduğum anların ardından öylesine yoğun bunalımlara giriyordum ki sanki bunlardan hiç kurtulamayacakmışım gibime geliyordu. Tıpkı bir atlet gibi karşılaşmaya hazırlanırmışçasına eskrim dersleri almaya başladım. Otomatik cep tabancasıyla ateş etmeyi öğrendim. Doktor Fuat Bey'den ödünç aldığım zehirli maddeler el kitabından zehirlerin bileşimini, etkilerini okudum. Ben yalnızca sözcükleri uydurdum. Çözümlenmesi olanaksız bir takım duygular beslemeye başlamıştı. Coşku sarhoşluğu dönemlerinin ardından kendini sanki ilk kez yapayalnız duyumsadığı dönemler geliyordu. Ruhu ızdıraptan kıvranıyor ama henüz bunu ne eylemle ne de resimle dışa vurmanın bir yolunu bulabiliyordu. İçini bolluk, zenginlik duygusuyla dolduran ilk yıllarını düşünmeye dalıyordu. Annesinin palmiyeler, sütleyenler arasındaki gölgelikli evini, eski kalenin top konan yerleri arasında sürüklenen, kayan, çocukluk günlerini yalın kat yoğun duygularda toplayan suları. Daha önce hiç yaşamadığı bir korku ve kesinlikle bu anılara sarılıyordu. Sinirsel bunalım perdesinin ardında, çünkü kafasında kurup da bir türlü yerine getiremediği eylemi, yarıda kalan bir cinsel ilişki gibi içinde taşıyordu. İnatçı ve ele avuca sığmaz coşkunun tohumu hep vardı. Sanki arkasından itiliyor, gittikçe daha çok yaklaşıyordu. Ama neye yaklaştığı belli değildi. Bunu bilmiyordu. Eski delilik korkusu gene gelmiş, bütün benliğini sarmıştı. Fiziksel dengesi bozuluyor, ara sıra baş dönmesi nöbetleri geçirerek, kör bir adam gibi, ellerini öne uzatıp oturacak bir yer, bir iskemle ya da bir kanepe arıyordu. Hafifçe soluyarak oturuyor, alnından terlerin boşandığını duyuyordu. Ama dışarıdan bakan birinin hiç değilse içinde kopan kavgayı görmediğini düşünmek onu ferahlatıyordu. Ayrıca istemeyerek yüksek sesle konuştuğunu fark etmişti. Bilinçli aklıyla duymak istemediği şeyler söylüyordu. Aynalardan birine Justin onun şöyle dediğini duymuştu. Güzel, demek sonunda sinir zafiyetine yakalanıyorsun. Bir başka keresinde son derece şık akşam kılığıyla parlak yıldızların aydınlattığı geceye arabadan adımını atarken direksiyonun başında oturan Selim de şunları duymuş. Galiba şu Yahudi tilki benim bütün yaşamımı yedi bitirdi. Bazen de başka insanlardan yardım değilse bile acılarını erteleyecek bir şeyler arayacak kadar korkuya kapılıyordu. Örneğin ona fosforlu bir şurup ve izlemediği bir rejimden başka şey vermeyen bir doktordan. Tepeleri tıraşlı, Karmel Manastırı rahiplerini Nebi Daniel Caddesi'ni geçerlerken görünce, dinsel inancına körün değneği gibi sarılmış, dünyanın en mutlu insanı Peder Paul ile çoktandır ara verdiği dostluğunu yenilemek istediğini duydu. Ama bu şanslı, mutlu, anlatılması güç hayvanın söylediği avutucu sözler, onun midesini bulandırmaktan başka işe yaramamıştı. Bir gece yatağının yanına diz çöktü. 12 yaşından beri hiç yapmadığı bir şeydi bu. Bilinçsizce değil, bile bile dua etmek için. Sanki beyni durmuş, dili tutulmuş gibi tek söz söylemeden, hiçbir şey düşünmeden orada öylece uzun süre kalmıştı. Dayanabileceği kadar dayandı, boğulur gibi olana dek. Sonra birden kendini yatağa fırlatıp çarşafları başına çekti. Ağzından kırık dökük küfürler fırlatıyor, istemeyerek yalvarıyordu. Bunların kendinden çıktığını bilmeden. Gene de bu iç kavgaların görünürde hiçbir belirtisi yoktu. Düşünceleri her ne kadar ateşliyse de konuşması soğuk ve ölçülüydü. Doktorun reflekslerinde hiçbir bozukluğun olmadığını, idrarında albümine rastlanmadığını söylüyordu. Ara sıra başının ağrıması olsa olsa küçük bir rahatsızlığı olduğunu gösterebilirdi. Ya da varlıklara, aylaklara özgü bir rahatsızlıktı. Bilinciyle denetleyebildiği sürece o kendisi böyle acı çekmeye razıydı. En büyük korkusu yalnızlık duygusuydu. Ne dostlarına ne de ancak hastalık belirtisi olarak gördükleri davranış bozukluklarını resmen açıklasınlar diye çağrılan doktorlara asla anlatamayacağını çok iyi bildiği bir gerçeklik. Yeniden resme sarılmak istedi ama olmadı. Kendi kendisiyle ilgili düşünceleri boyaları bile zehirleyip öldürüyorlardı. Fırçayı bile kullanması güçtü. Sanki gizli bir el durmadan kolunu çekiştiriyor, engelliyor, bir şeyler fısıldıyor, bütün hareket özgürlüğünü, rahatlığını yok ediyordu. Duyguların bu göz korkutucu alacakaranlığı kendisini çepeçevre kuşatınca eski dengesine ve huzuruna kavuşmak umuduyla yazlık sarayı tamamlama işine girişti. Abasuar'da Arapların kulübelerinden ve ahırlardan oluşan küçük kümeye şaka olsun diye bu adı takmışlardı. Çok eskiden ıssız deniz kıyısını izleyerek atla Bingazi'ye giderken çölde, denizden bir mil kadar içeride, kalın kum örtüsünün arasından patlamış bir pınara rastlamıştı. Pınarın suyu kum tepeciklerine rastlayıp yutuluncaya kadar seke seke akıyordu. Orada bir de koyun ağılı vardı. Bütün çöl aşıklarının yüreğinde yatan önüne geçilmez yeşillik açlığına yakalanan bedevi, buraya bir palmiye ile incir ağacı dikmiş. İşte bu berrak su toprağın altında ağaçların kökleriyle tutundukları kum taşından çıkıyordu. Genç ağaçların gölgesinde atlarıyla dinlenirken Nesim'in bakışları ta uzaktaki eski Arap kalesine, dalgaların gece gündüz dövdüğü ıssız deniz kıyısının uzun beyaz çizgisine uzanmıştı. Bu yörede kum tepecikleri upuzun güzel bir vadi oluşturuyordu. Nesim burasını hayalinde hışırtılı palmiyelerle, yeşil incir ağaçlarıyla doldurmaya başlamıştı. Akarsu kıyısında koyu gölgeleri insanın başını ıslak bir bez gibi serinleten ağaçlarla. Bir yıl süreyle her türlü havada, bütün özelliklerini öğreninceye kadar sık sık uğramış, bu yerin kafasında olgunlaşmasını beklemişti. Bundan hiç kimseye tek söz etmedi ama zihninin gerisinde Justin için yazlık bir ev yaptırmak düşüncesi gizlice dolaşıyordu. Böylece Justin 3 safkan Arap atını da buraya getirebilir, minik vahada yılın en sıcak günlerini en sevdiği şeyleri yaparak, yüzerek ve ata binerek geçirebilirdi. Pınar kazıldı, suyu bir kanalın içine alınıp mermer bir havuzla toplandı. Ev ve ahırlar, havuzu çevreleyen kaba kum taşlarıyla döşeli avlunun çevresine inşa edilecekti. Su arttıkça yeşillik de arttı. Gölgelerle birlikte çatal çatal, soyut biçimli kaktüsler, gür mısırlar belirdi. Hatta zamanla sanki İran'dan sürgün gelmiş gibi bir kavun tarhı bile yapıldı. Arap usulü tek, gösterişsiz ahır, kışın denizden esen rüzgara sırtını dönerken L biçiminde sıralanmış, pencereleri parmaklıklı, kara demir kepenkli küçük odacıklar, mahzenler de yavaş yavaş yükselmeye başladı. Orta çağ keşişlerinin hücrelerinden büyük olmayan, iki ya da üç küçük yatak odası, alçak tavanlı, uzunca, ferah bir odaya doğrudan doğruya açılıyordu. Burası hem oturma hem de yemek odasıydı. Bir ucunda Arap seramiklerinden esinlenilmiş motiflerle süslü kirişleri olan kocaman beyaz bir şömine vardı. Öteki ucunda belki de çöl papazlarının kullandığı bir manastır yemekhanesinden kalma taş bir masayla taş sıralar. Odanın sadeliğini ağır İran halıları, parlak tokalı kocaman oyma sandıklar bozuyordu. Denetimli bir basitlikten doğan görkem eşsiz bir şeydir. Dümdüz beyaz badanalı duvarlarda av ya da içe dönüş yaşamının ganimetleri asılıydı. Bir Arap sancağı, bir Budist mandalası, yani doğu sanatı ve dininde evini simgeleyen betimlemelerle buraya sürgün edilmiş birkaç mızrak, hala tavşan avında kullanılan iri bir yay, ucu çatallı bir yat flandırası, pencerelerdeki parmaklıkların arasından çizgi çizgi görünen plaj ve çöl birden karşınıza çıkıyordu. Fil dişi kapaklı, kararmış metal tokalı eski bir Kur'an dışında hiç kitap yoktu. Ama pencere içlerinde iskambil kağıdı desteleri görülüyordu. Bunların arasında amatörlerin kullandıkları fal kağıtları da vardı. Her ikisinin de çok düşkün oldukları çay içme alışkanlığının da hakkı verilmiş, bir köşeye eski bir semaver konmuştu. İş çok yavaş, ağır aksak ilerliyordu. Ama sonunda Nesim dayanamamış, Justin'i alıp getirmişti. Justin kumların üstünde yuvarlanan zümrüt renkli denizi, doğuya gökyüzüne doğru kayıp giden kum tepecikleri helezonlarını görmek için o birbirinden güzel odaların bir penceresinden ötekine seyirtirken gözyaşlarını tutamamıştı. Sonra birden her zaman yaptığı gibi çalı ateşinin önünde oturup hafif hafif kıyıya çarpan denizi, avlunun öte ucundaki yeni ahırlarında öksüren, ayaklarını yere vuran atların seslerini dinledi. Güz sonlarıydı. Yavaş yavaş kabarıp şişen ıslak karanlıkta ateş böcekleri kesik kesik zıplamaya başlamışlardı. Kendi vahalarının başka yaşamları da beslemeye başladığını düşünmek onları sevindiriyordu. Nesim'in başladığı şeyi artık Rüstin bitirmeliydi. Palmiye ağacının altındaki doğuya doğru uzanan küçük teras bir duvarla çevrilmişti. Çünkü kışın esen rüzgarlardan sonra avlunun taşlarını örtecek olan sürekli kum akımını durdurmak gerekiyordu. Rüzgara siper olan ardıç ağaçlarının yapraklarından humuslu bir toprak oluşmuştu. Bu toprak ileride daha da pekişecek, ilkin çalılara, sonra başka büyük ağaçlara hayat verecekti. Kocasının bu düşünceliliğine karşı Rüstin de bir şey yapmak istemiş, onun en önemli tutkusuna verdiği değeri göstermek için L biçimli yapının bir köşesine 30 kere büyülten bir teleskop yerleştirerek küçük bir gözlemevi kurmuştu. Kışın Nesim sırtında eski küf rengi bir abba gecelerce burada oturur, kaşlarını çatarak avcı cebbar yıldızına bakar ya da tıpkı bir ortaçağ kahini gibi hesap kitaplarının üstünde uçuşur dururdu. Buradan dostları da aya bakabilirler ya da teleskobun açısını değiştirir, sanki kentin üfleyip gönderdiği ince renkli bulutların dumanı görüntüsünü yakalayabilirlerdi. Bütün bunlar için hiç kuşkusuz bir bekçi gerekiyordu. Bu yüzden bir gün Panayotis'in çıka gelip ahırların oradaki küçük odaya yerleşmesi onları hiç şaşırtmadı. Sivri sakallı, keskin gözlü bu yaşlı adam, Damanhur'da 20 yıl ortaokul öğretmenliği yaptıktan sonra papaz olup 9 yıl Sina'daki Azize Katrin Manastırı'nda kalmıştı. Onu bu vahaya getiren şey neydi? Bunu bilmek olanaksız. Çünkü oldukça serüvenli, geçmiş görünen yaşamının bir döneminde dili kesilmiş. Sorulan sorulara karşılık yaptığı işaretlerden anlaşıldığı kadarıyla batı yönüne düşen Aziz Meras'ın mezarını yürüyerek ziyarete giderken bu vahaya rastlamış. Gene burayı seçmesinin rastlantıyla pek ilgisi yok gibi görünüyordu. Burası tam ona göre bir yerdi. Küçük bir ücret karşılığı bekçi ve bahçıvan olarak kaldı. Bu güçlü, ufak tefek yapılı yaşlı adam arı gibi çalışkandı. Kendi eliyle yetiştirip büyüttüğü her yeşil şeyi çılgınca kıskanıyordu. Kavun tarhını yavaş yavaş dirilten oydu. En sonunda bir asmayı ana giriş kapısının kirişine sarılmaya razı eden o. Gülüşü neydi belirsiz bir kakırtıdan başka bir şey değildi. Gülerken utanırmış gibi yüzünü eski, kilise görevlisi cübbesinin yırtık pırtık koluyla gizleme alışkanlığı vardı. Dilsizliği nedeniyle engellenen Yunanlı konuşkanlığı sanki gözlerinin içine akmıştı. En küçük bir söz ya da soru karşısında oynaşmaya, kıvılcımlar saçmaya başlıyorlardı. İnsan deniz kıyısındaki bu vaha varken hayattan başka ne isteyebilir der gibiydi. Gerçekten ne isteyebilirdi? Direksiyonun başında put gibi oturan Selim'le birlikte araba çöle doğru yol alırken Nesim'in kendi kendisine sorup durduğu soru da buydu. Arap kalesine varmadan birkaç mil önce kıyıdan ayrılarak içlere yönelirdi. Vahaya gitmek için asfalttan sapıp çırpılmış yumurta akı gibi mika ışıltılı, ince tozlu dik kum tepesi yükseltisini izlemek gerekiyordu.